sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Dinsizliğin kabusu. Hemen her gün gazete ve televizyonlarda gördüğünüz, günlük hayatta karşılaştığınız, hatta bizzat yaşadığınız sorunlar vardır. Kötülük, haksızlık, güvensizlik, vicdansızlık, kıskançlık, kin, uyuşturucu bağımlılığı, ahlaksızlık, kumar, fuhuş, açlık, fakirlik, yolsuzluk, hırsızlık, kavga, düşmanlık, savaş, çatışma, zulüm gibi. İnsanların ve toplumların içinden çıkmak için uğraştıkları, her alanda mücadele verdikleri bu tür olumsuzluklar, dünya üzerinde yüzyıllardan beri hakimdir. Bunun için eski Yunan'a veya Büyük Roma İmparatorluğu'na, Çarlık Rusya'sına ya da Aydınlanma Çağı'na, hatta dilerseniz iki büyük dünya savaşına ve büyük toplumsal olaylara sahne olan 20. yüzyıla göz atabilirsiniz. Hangi yüzyıla ve dünyanın neresine giderseniz gidin, genellikle manzara pek değişmez. Peki insanlar bu kötülüklerle şimdiye dek mücadele etmiş midir? Elbette dünyanın hemen her döneminde insanlar bu sayılan olumsuzluklarla mücadele etmiştir. Ancak çareyi hep yanlış yöntemlerde aradıkları için çözüm bulamamışlardır. Kurtuluşu kimi zaman değişik yönetim biçimleri denemekte, kimi zaman sapkın akımlara kapılmakta, çoğu kere de umursamazlığı tercih edip olumsuzlukları kabullenmekte aramışlardır. Günümüzde insanlar genelde böyle bir yaşam tarzına öylesine alışmışlardır ki, biraz önce saydığımız sorunları hayatın gerçeği olarak kabul ederler. Bunların yaşanmadığı bir toplumun var olmasını adeta imkansız olarak görürler. Oysa dünyada bu olumsuzlukların hiçbirini ne ruhen ne de bedenen yaşayan, sürekli bolluk, bereket, mutluluk, sevgi, saygı, huzur, güven, güzel ahlak, barış ve dostluk gibi nimet ve güzelliklerin sahibi olan insanlar da vardır. İşte bu insanlar Allah'ın rızası için yaşayan, Kur'an hükümlerine uyan, Allah'ın rahmetini ve cennetini uman gerçek dindarlar, yani müminlerdir. Diğer bir deyişle bu olumsuzlukların çözümü gerçek dinin yaşanmasıdır. Din tam olarak yaşandığı takdirde toplumlara hakim olan bu karanlık tablo yerini aydınlık bir ufka bırakacaktır. Başta tasvir ettiğimiz ortamsa din yaşanmadığında Allah'ın hükümleri göz ardı edildiğinde kaçınılmaz olarak oluşur. Din yaşanmadığı sürece insanlar bu olumsuzluklara mahkumdurlar. Çünkü bu dinsizliğin kabusudur. İlerleyen dakikalarda Kur'an'da tarif edilen güzel ahlak modeli yaşandığı takdirde dinsizliğin kabusunun ne şekilde engelleneceği anlatılacaktır. Ben nereden geliyorum, nereye gideceğim, hayatımın anlamı ve amacı nedir, ölümün mahiyeti nedir, öldükten sonra bir yaşamın varlığı kesin mi, cennet ve cehennem var mı, hayatın kaynağı nedir, evreni yaratan üstün yaratıcı nerededir, iyi, kötü, doğru, yanlış nelerdir, bunları nereden öğrenebilirim? Bu gibi soruların cevaplarını insanlar çağlar boyu aramışlar, bunlar hakkında düşünmüş ve tartışmışlardır. Oysa bu sorulara her dönemde en doğru cevabı filozoflar değil, Allah katından indirilmiş gerçek din vermiştir. Evrenin ve içindeki her şeyin en küçük detaylarına kadar sonsuz güç ve ilim sahibi Allah tarafından yaratıldığı açık bir gerçektir. Her insan düşünerek, etrafını gözlemleyerek, bunlardaki anlamı araştırarak Allah'a ulaşabilir. Akıl sahibi insanlar için her yerde Allah'ın delillerinin bulunduğu bir ayette şöyle bildirilmektedir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Ali İmran Suresi 190-191. İşte bu noktada dine neden ihtiyaç olduğu ortaya çıkar. Çünkü Rabbini bulan insan onu daha çok tanımak ve kendinden neler istediğini öğrenmek isteyecek, onun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmak için neler yapması, nasıl davranması gerektiğini merak edecektir. İnsanlara bilmeleri gereken, merak ettikleri en temel konuları açıklayansa dindir. Allah indirdiği dinle kullarına kendini tanıtır. Beğendiği davranış, ahlak ve yaşam biçiminin nasıl olduğunu, iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel ve çirkin kavramlarının gerçek manada neler olduklarını açıklar. Ölümden sonra kendilerini nelerin beklediğini bildirir, kendi isteklerini yerine getirip hoşnutluğunu kazananları nasıl bir mükafatın beklediğini müjdeler. Kendine isyan edenlerin de nasıl bir sonla karşılaşacaklarını haber verir. Aynı zamanda Allah'ın indirdiği din insanlara hayatın gerçek amacını açıklar. Kur'an'da bu amaç şöyle bildirilir. İnsanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Allah'a nasıl kulluk etmemiz gerektiğini de bize yine hak din öğretir. Allah'a kul olmak, O'nun varlığını ve birliğini kabul etmek, O'ndan başka ilah edinmemek ve O'nun istediği biçimde yaşamak demektir. Kur'an'da bize Allah'ın insanlar için beğendiği ahlak ve yaşam biçimi detaylı olarak tarif edilir. İnsanlar bu modeli uygulamaya davet edilir. Bu amaca uygun bir ömür süren insan, dünyadaki yaşamı içinde, ölümünden sonraki hayatı içinde müjdelenmiştir. Fakat bu amaçtan sapan, Allah'ın istediği biçimde davranıp yaşamayan, ona gereği gibi kul olmayan kimseyi de kötü bir son beklemektedir. Tüm bunları bize yine hak din haber verir. Kur'an'da müminlere Allah'a nasıl dua etmeleri, onu nasıl anmaları gerektiği, namazı, zekatı ve Allah'ın kendilerinden istediği her türlü ibadet şeklini nasıl yerine getirecekleri de detaylı olarak açıklanır. Bunların yanı sıra yine Allah'ın kul olmanın gerektirdiği güzel ahlak modelinin nasıl olması gerektiği, müminin ne tür vasıfları kazanması, ne tür davranışlardan kaçınması gerektiği de Kur'an'da tarif edilir. Tevazu, fedakarlık, dürüstlük, adalet, merhamet, hoşgörü, kararlılık gibi üstün ahlak özellikleri Allah'a kulluk etmenin temel vasfı olarak Kur'an'da belirtilir. Kötü ahlak özellikleri, kötü tavır, davranış ve konuşma biçimleri yine Kur'an'da tanıtılır ve müminler bu olumsuz davranışlardan sakındırılır. Tüm bunların sonucunda din, iyi ve kötünün, doğru ve yanlışın ne olduğunu insanlara bildirir. İnsanlar karşı karşıya geldikleri olayları Kur'an'a göre değerlendirmedikleri müddetçe çok farklı ölçülere sahip olurlar. Olayları değerlendirmedeki bu farklı ölçülerse insanları son derece hatalı ve zararlı sonuçlara sürükler. Örneğin, hak dinden uzak olan cahiliye toplumlarında ilk defa suç işlemiş biri, diğerlerine göre masum olarak kabul edilir. Bir hırsıza göre bir katil kötüdür ama kendi iyidir. Bir katile sorduğunuzda ise, o bunu hayatında bir kere yapmıştır, o nedenle o kadar kötü niyeti değildir. Katilin değer yargılarına göre de bunu meslek haline getirenler kötüdür. Profesyonel bir katile soracak olsanız, o da kendini bir başkasıyla kıyaslayacak ve masum görecektir. Bu, halk arasında günlük olaylarda da aynen böyledir. Dedikodu yapan biri, belki de sadece tek olumsuz yanının bu olduğunu ama onu da kötü maksatla yapmadığını düşünür. Kindar bir insan, sadece haklı olduğu anlarda kin güttüğünü, aslında iyi kalpli olduğunu iddia eder. Bu tür daha pek çok örneğe rastlamak mümkündür. Sonuçta bu insanlar, kendilerindeki kötü ahlak özelliklerini kabul etmedikleri gibi, kendilerini oldukça iyi ve masum görürler. Oysa bu sayılan mazeretlerin tümü geçersizdir ve söz konusu insanlar önemli bir yanılgı içindedir. Çünkü bir insanı masum kılan yalnızca Allah'ın indirdiği kitaba uygun davranmasıdır. Bunun aksinde, yani Kur'an ahlakına muhalif bir tavır gösterdiğinde bu insan ne mazeret ortaya atarsa atsın hatalıdır. Tüm insanların gerçek iyiyi ve gerçek kötüyü öğrenebileceği yegane kaynak Kur'an'dır. Bir ayette şöyle bildirilir. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah ne yücedir. Furkan Suresi 1. Kur'an'da nelerin iyilik, nelerin kötülük olduğu ve vicdanımızı nasıl kullanmamız gerektiği tek tek tarif edilir. İnsanların atalarından, ailelerinden, çevrelerinden duydukları, getirdikleri her türlü inançsa Kur'an'a uygun olmadığı müddetçe hatalıdır. Önemli olan, Kur'an'da iyilik olarak tarif edilen davranışları yapmak, yine Kur'an'da tarif edilen kötülüklerden kaçınmaktır. Din, bize amacımızın yalnızca Allah'a kulluk etmek olduğunu bildirirken, bu amaç uğrunda deneneceğimizi de haber verir. Dünyanınsa bu deneme için özel olarak hazırlanmış bir imtihan ortamı olduğunu tarif eder. Bu imtihanın gereği olarak dünyada deneme unsuru şeklinde yaratılmış şeylere kapılıp sapmamak konusunda insanları uyarır. İnsanlara dünyada farklı derecelerde verilen her türlü makam, mevki, sosyal statü, maddi imkan, zenginlik, fakirlik gibi konularında yalnızca birer deneme vasıtası olduğu Kur'an'da açıklanır. Bu konudaki ayetlerden biri şöyledir. O, sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgiyendir. Enam Suresi 165. Fakat dinin bildirdiği bu gerçeklerden haberi olmayan ya da bu gerçekleri kavrayamayan kesim kendine deneme için verilen nimetler karşısında şımarır ve hırsa kapılır. Bu nimetlerden elinden geldiğince faydalanmaya ve hayatı boyunca bunların peşinden koşmaya çabalar. Başına gelen bela ve sıkıntılar karşısında ise ümitsizliğe ve hüsrana düşüp feryat eder. Allah, inkar edenlerin bu durumunu Kur'an'da şöyle tarif eder. Andolsun biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp, sonra bunu kendisinden çekip alsak, kuşkusuz o artık umudunu kesmiş bir nankördür. Ve andolsun kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırsak, kuşkusuz kötülükler benden gidiverdi der. Çünkü o şımarıktır, böbürlenendir. Hud Suresi 9-10. Her şeyi ve her olayı Allah'ın kendilerine açıkladığı, tarif ettiği şekilde değerlendiren müminlerse, her durumda Allah'a yönelip dönerler ve sürekli ahiret yurdunu anar, gerçek yurtlarına kavuşmanın özlem ve çabası içinde olurlar. Bu yüzden ne nimet karşısında şımarıp azar, Allah'ın sınırlarını aşarlar, ne de bir sıkıntı ya da mahrumiyet durumunda üzüntü ve umutsuzluğa kapılırlar. Kendilerine verilen her nimetin ya da her sıkıntının Allah'ın beğendiği tavırları gösterip göstermemeleri konusunda bir deneme olduğunu bilirler. Bu dünyanın geçici bir deneme yeri olduğunun yanı sıra gerçek yaşamın ebedi olarak ahirette süreceğini de insanlara Hak Din haber verir. İnsanların bu dünyada yaptıklarının karşılıklarını ahirette göreceklerini, yapılan hiçbir iyilik ya da kötülüğün karşılıksız kalmayacağını bize din öğretir. Bu dünyada Hak Din'in gerektirdiği gibi yaşayan, Allah'ın istediği, beğendiği gibi davrananların ahirette mükafat göreceklerini, dini tanımayan ve dinin hükümlerini yerine getirmeyenlerin ise sonsuz bir cehennem azabına maruz kalacaklarını din sayesinde öğreniriz. Din, bize ölüm anından kıyamet saatine, hesap gününden cennet ve cehennem hayatının en ince detaylarına kadar gerekli her türlü bilgiyi verir. En son ilahi kitap olan Kur'an, bize ahiret hayatını çeşitli biçimlerde tarif eder ve gerçek yurdun ahiret yurdu olduğunu hatırlatır. Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? En'am suresi 32. Dinin yaşanmaması insanların yanı sıra insan toplumları içinde pek çok olumsuzluğu beraberinde getirir. Dinden uzak bir toplumda insanların çoğunluğunun bencil, adaletsiz ve kötü ahlaklı olmaları kaçınılmazdır. Çünkü insanların gerçek anlamda güzel ahlaklı olmalarının ardındaki sebep dindir. Allah'a iman eden, ahirete kesin bilgiyle inanan insanlar Allah'ı hoşnut edebilmeyi isterler. Yaptıklarının hesabını vereceklerinin bilincinde oldukları için hareketlerini Allah korkusuna dayandırırlar. Allah'ın men ettiği kötü hal ve davranışlardan, olumsuz ahlak özelliklerinden kaçınırlar. Fakat dinden uzak bir insan, işlediği kötülüklerin karşılığını eninde sonunda alacağına, yaptıklarının hesabını vereceğine inanmadığı için hareketlerinde herhangi bir sınır gözetmez. Yaptığı şeylerden dolayı kimseye hesap vermeyeceğini düşünen bir insan için kötülükle çekinilecek hiçbir sınır yoktur. Prensip gereği bazı olumsuz hareketleri yapmıyor olsa bile uygun ortam bulduğunda, çevresinden teşvik gördüğünde ya da bir fırsatını bulduğunda bunları yapmaktan çekinmez. Böyle bir insan ya dini bütünüyle reddederek sorumluluktan kaçınır ya da sürekli olarak kendinin iyi kalpli, temiz ve dürüst bir insan olduğu gibi avunmalarla dini Kur'an'da tarif edildiği gibi yaşamamak için mazeretler bulur. Ancak her iki durumda da insanlar bilinçaltlarında Allah'ın istediği biçimde yaşamaları gerektiğini bilirler. Vicdanlarının sesine göre hareket etmedikleri için de henüz dünyadayken bunun manevi azabını tatmaya başlarlar. İşte dinden uzak toplumlarda yaşanan bunalımların, psikolojik sorunların, ruhsal çöküntülerin temel kaynağı vicdan azabı adı verilen bu manevi sıkıntıdır. Dünyadaki vicdan azabı, ahiretteki sonsuz ve dayanılmaz manevi azabın küçük bir parçasıdır. Bu azap, kişinin yaratılış amacına aykırı bir tutum ve yaşantıyı tercih etmesiyle başlar. Bir insanın din dışı tutum ve zihniyetini değiştirmediği sürece de bu manevi azaptan kurtulması mümkün değildir. İnsan hem fiziken hem de ruhen dini yaşamaya uygun olarak yaratılmıştır. İnsanlar bunun dışına çıktıklarında doğal olarak kişisel ve toplumsal düzeyde aksaklıklar baş gösterir. Bu aksaklıklarsa tarih boyunca tüm insanların içinden çıkmaya çabaladıkları, günümüzde de etkisi hemen her toplumda görülen sosyal ve bireysel hastalıklar ve yaralardır. Bunlardan kurtulmanın tek yoluysa Kur'an ahlakının yaşanmasıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Kur'an ahlakını yaşamayan bir kimse yaptıklarından dolayı hesap vermeyeceğini düşünür. böyle bir insanın da kendi çıkarları uğruna herhangi bir sınır tanıması, başkalarının hakkını, iyiliğini, menfaatini gözetmesi için hiçbir sebep yoktur. Çünkü çarpık mantığına göre bir kere geldiği bu dünyada en rahat şartlarda yaşamalı, istediği her şeyi elde etmeli, aklına gelen her şeyi yapabilmelidir. İşte bu mantığa sahip olan bir insan, sınır tanımaksızın her türlü kötülüğü veya ahlaksızlığı yapabilir. Sahtekarlık yapabilir, yalan söyleyebilir. Çalıştığı yerde rahatlıkla zimmetine para geçirebilir, çalabilir, dolandırıcılık yapabilir, menfaatleri söz konusu olduğunda yalancı şahitlik yapabilir, sözünde durmayabilir, eline para, güç ya da imkan geçtiğinde diğer insanları ezebilir. Kötülükte daha da ileri gitmemesi için hiçbir engeli yoktur. Bir müddet sonra vicdanı öylesine körelir ki artık bu insan tamamen nefsinin elinde oyuncak haline gelir. Nefsi ne derse, ne emrederse hemen yerine getirir. Hiçbir sınırlayıcı, engelleyici güç tanımaz. Çıkarları gerektirdiğinde adam öldürmeyi dahi göze alabilir. Her gün gazete sayfalarında bu tür sayısız habere rastlarız. Bilezikleri için komşusunu, kıskançlık için kocasını, öfke sebebiyle arkadaşını, cinnet nedeniyle çocuklarını, para için annesini babasını öldüren insanların haberleriyle gazete sütunları dolar taşar. Aslında bunlar da sadece olayın görünen kısmıdır. Gazetelere yansımayan daha böyle pek çok haber vardır. Tüm bunlar bu insanlarda vicdanın tamamen kapandığını, hakimiyetin nefsin eline geçtiğini gösterir. Bu kişiler dini ve Allah korkusunu yaşamadıkları için bu hale gelmişlerdir. Mutaffifin suresinin 12. ayetinde bu tip insanlar sınır tanımaz, saldırgan, günahkar gibi sıfatlarla isimlendirilirler. Her an her şeyi yapabilecek insanlarla dolu bir ortamda, sokakta, otobüste, markette, bir eğlence yerinde veya herhangi bir mekanda yanınızda bulunan sıradan bir kişi aslında potansiyel bir tehlike olabilir. Hırsız, sapık, katil çıkabilir. Gerçek dinin yaşandığı bir toplumdaysa insanlar Allah korkusuyla dolu oldukları için hırsızlık, yalan, rüşvet, cinayet gibi ahlaksızlıkların hiçbiri olmaz. Dini yaşayan insan hayatını Allah'ın sınırları içinde vicdanına uyarak sürdürür, nefsinin kötü olarak emrettiği her şeyi bırakır. Ama din yaşanmadığında kişi nefsinin emrine girip iradesini bir kenara bıraktığı için sürekli olarak kendi menfaatleri doğrultusunda hareket eder. Böylece her türlü kötü ahlaka kapı açılmış olur. Örneğin hırsızlık yapmak kişinin çıkarlarına uygun olabilir ama din bunu yasaklamıştır. Hırsızlık yüzünden kimi zaman bir insanın yıllar boyunca çalışıp kazandığı para, bütün emeği bir anda yok olur ki bu da mal sahibine acı verir. Aslında çalan kişiye de vicdan azabı şeklinde acı verir. Dolayısıyla din bu tür kötülükleri yasaklayıp haram kılmakla insanlara dünyada da çok güzel, huzurlu bir ortam hazırlamış olur. Bu anlatılanlara dinsiz bir kişi karşı çıkıp ben dinsizim ama rüşvet almıyorum diyebilir. Gerçekten bu insan ömrü boyunca hiç rüşvet almamış da olabilir. Prensipleri gereği rüşvet almayı doğru bulmuyor da olabilir. Ama öyle şartlar meydana gelir ki almakta bir sakınca görmeyebilir. Örneğin maddi açıdan çok zor durumda kalabilir, ailesi rüşvet alması konusunda baskı yapabilir, öyle bir ortama girer ki rüşvet almayı herkes meşru görüyordur. Bunun gibi pek çok değişik durum olabilir ve kişi sonunda hiç düşünmeden rüşvet alabilir. Oysa din rüşvet konusunu hem alan hem de veren açısından yasaklamıştır. Böyle yaygın bir toplumsal yaranın her iki taraftan da önlemini almıştır. Bu şekilde dini yaşayan bir kimse, pek çok ayette haram kılınan haksızlık ve adaletsizliğin bir biçimi olan rüşvet almaya yanaşmayacağı gibi, rüşvet vermeye, rüşveti teşvik etmeye de teşebbüs bile edemez. Çünkü bir ayette şöyle emredilir. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. Bakara Suresi 188. Günümüz toplumlarında karşılaşılan sorunların en önemli nedeni, bu konularla ilgili insanların bu sorunları çözebilecek kabiliyette ve ehliyette olmamalarıdır. Çünkü bu kimselerde insanlar için fayda getirecek işler yapma, hizmet etme konusunda şevk yoktur. Dolayısıyla kendilerini faydalı olacak yönde eğitmemişlerdir. Bulundukları görevlere gelmelerinin sebebi de o görevin gerektirdiği sorumlulukların altından kalkmaya ehil olmaları değildir. Bunların görevlendirilmeleri çoğunlukla çeşitli imtiyaz, kayırma ve karşılıklı çıkar ilişkilerinin bir sonucudur. Örneğin bir fabrikanın başına genellikle o fabrika sahibinin oğlu geçer. Burada söz konusu kişinin bu iş konusunda kabiliyetli olup olmadığı, bu konuda gerekli eğitimi görüp görmediği pek bir önem taşımaz. Hatta görev alan kişi de belki bu işi yapmak istemiyordu ama başka bir işte istediği çıkarları elde etmesi mümkün olmayacağı için zorunlu olarak bu işi yapıyordur. Bu zorunluluk ve bilgisizlik dolayısıyla da faydalı işler yapması mümkün olmaz. Oysa Kur'an ahlakının yaşandığı bir toplumda böyle bir manzarayla karşılaşmak mümkün değildir. Çünkü görevleri, sorumlulukları ehil olan kimselere emanet etmek Allah'ın Kur'an'da bildirdiği kesin bir emirdir. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir. Nisa suresi 58. Güvenilirlik, vefa ve sadakat gibi kavramlar da dinin insanlara öğrettiği değerlerdir ve ancak dinin yaşandığı bir ortamda uygulanabilirler. Dinin yaşanmadığı bir yerde ise bu değerlerin yaşatılmasını ummak büyük bir yanılgı olur. Çünkü insanların birbirlerine her şart ve koşulda, hastalıkta, sağlıkta, zorlukta, sıkıntı zamanında vefalı davranabilmeleri ancak Allah'ın hoşnut olacağını bilmeleri ve ahirette karşılığını alacaklarını ummalarıyla mümkün olur. Toplum bunun türlü örnekleriyle doludur. Maddi durumu iyi olan bir kişi iflas ettiğinde, iyi mevkide olan bir makamını kaybettiğinde, rütbesi yüksek olan kişi emekli olduğunda, ünlü biri şöhretini yitirdiğinde çevresinde hiç kimse kalmaz. Aynı şekilde bir kişi amansız bir hastalığa yakalandığı zaman da çoğunlukla çevresinde arayıp soran dostu kalmaz. Arkadaş ilişkileri de vefasızlığın somut olarak görüldüğü bir alandır. Dinden uzak insanlar başka birinden daha fazla menfaat elde edeceklerini anladıkları anda en yakın arkadaşlarını dahi rahatlıkla terk ederler. Bu kural nişanlı, sözlü ya da evlilik hazırlığında olan insanlar için de geçerlidir. Maddi imkanları daha fazla, fiziki açıdan daha güzel ya da kariyeri daha iyi olan biriyle karşılaştıklarında hemen sevdikleri kişilere sadakatsizlik gösterirler. Evlilik ilişkilerinde de durum böyledir. Eşler birbirlerini rahatlıkla aldatabilir veya terk edebilirler. Onların batıl düşüncelerine göre nasıl olsa kendilerini hiç kimse görmüyordur, yaptıkları gizli kalacaktır, bu yüzden de çekinecekleri bir durum yoktur. Sonuç olarak cahiliye toplumunda her türlü insan ilişkisinde karşılıklı sadakatsizlik ve bu sebeple de güvensizlik yaygındır. Böyle toplumlarda huzur evleri ve bakım yurtları da çocukları tarafından istenmeyen anne babalarla dolup taşar. Onlar da bin bir emek ve özveriyle yetiştirdikleri çocukları tarafından terk edilir. Üstelik kötü muamele de görürler. Görüldüğü gibi din yaşanmadığında insanın en yakını olan anne ve babasına karşı tavrı bile zalimce olabilmektedir. Din ahlakı yaşandığı takdirde ise insan değersiz bir varlık olarak görülmekten çıkar. Allah tarafından ruh verilen değerli bir varlık halini alır. Bu değerli varlığın en önemli özelliği elbette ki dış görünümü, sahip olduğu mallar ya da statüsü değil, takvası ya da diğer bir deyişle Allah'a yakınlığı ve güzel ahlakıdır. Çünkü insanın bu dünyada kullandığı bedeni sahip olduğu diğer her şey gibi geçicidir. İnsan bu dünyaya sınanmak için gelmiştir, kısa bir süre kalıp gidecek ve dünyada gösterdiği ahlakından sorguya çekilecektir. Bu durumda insan için en önemli şey gösterdiği ahlaktır. Bu nedenle gerçek din yaşandığında vefanın, sadakatin en güzel örneklerine şahit olunur. Anne baba el üstünde tutulur, değerli sanatçılar, alimler, vatana millete hizmeti emeği geçmiş kimseler, yaşları ne kadar ilerlerse ilerlesin, toplumda hep sevgi, hürmet görürler. Dostluklar, öz kardeşlikten de öte bir yaklaşımla sürer ve ömür boyu devam eder. Eşler, evlenecek kişiler, Allah'ın rızasını gözetmek ve bunun sonsuza kadar devam etmesi niyetiyle beraberliklerini yürütürler. Ölümden sonra sonsuza dek sürecek bir yaşamın varlığını bildikleri ve iman ettikleri için birbirlerine çok bağlı, sadık ve vefalıdırlar. Burada şunu da belirtmeliyiz. Dini yaşamayan, hatta dinsiz olduğunu söyleyen bir kişi, bu verilen örnekleri okuyup kendinin dindar olmadığı halde ahlaksızlık yapmayacağını iddia edebilir. Gerçekten de bugüne kadar hiç yapmamış da olabilir. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi şartlar öylesine değişir ve belki öyle büyük çıkarları söz konusu olur ki bir noktada sadakatsizlik yapabilir. Belki bundan dolayı kendince kınanmayacağı bir ortama gidebilir ya da kendine çok cazip görünen seçeneklerle karşılaşabilir. Bunlar gibi dünyevi ahlakını, prensiplerini çiğneyebileceği pek çok ihtimal meydana gelebilir. Oysa şartlar ne olursa olsun, mümin olan bir kişi Allah'ın hoşnut olmayacağı bir ahlakı ya da Allah'ın yasakladığı bir tavrı asla yapmaz. Bu kişi için böyle bir konunun istisnası da olmaz. İşte bu sayede dinin yaşandığı ortamda barış ve sükunet hakim olur. İslam ahlakının yaşandığı ortam herkesin en güzel tavra özendiği, bunu yapmaya gayret ettiği bir ortamdır. Böyle bir ortamda doğal olarak huzur, sükunet ve güzellik mevcut olur. Sinirlenme, öfkelenme, kavga, gürültü, tartışma ve benzeri kötü ahlak özelliklerinin hiçbiri görünmez. Dini yaşayan insanlar tam anlamıyla Allah'a teslim oldukları, her şeyin Allah'ın kontrolünde gerçekleştiğini bildikleri için son derece dengeli ve itidalli bir ruh haline sahip olurlar. İyi ya da kötü hiçbir olay karşısında kontrolü elden bırakmaz, ani reaksiyonlar göstermez, hislerine kapılmaz, tamamen akılcı olarak hareket ederler. Bu nedenle son derece güvenilir insanlardır. Bu insanlar zorluklar karşısında yılmaz, kararsızlığa kapılmaz ve sabırlı davranırlar. Diğer insanlara hoşgörülü ve merhametli davranırlar. Sözün en güzelini söyler, tavrın en güzelini gösterirler. insanların birbirlerine karşılıklı olarak şefkat ve merhamet hisleri beslediği, güzel tavırlar gösterme konusunda herkesin yarıştığı, adaletsizliğin olmadığı, insaniyetli tavırların yaygın olduğu bir toplumsal yapıya bütün insanlar özlem duyar. Bunlar ancak dinin sağlayabileceği güzelliklerdir. Gerçekten huzurlu bir toplum hayatının varlığı, bireylerin toplu olarak Allah'ın dinini yaşamaları ve karşılıklı özveride bulunabilen bir ahlaka sahip olmalarıyla mümkündür. Toplum içindeki bazı kişilerin böyle üstün bir ahlakı yaşaması yeterli değildir. Ya da insanların bazı olaylar karşısında güzel tavırlar gösterip, bazılarında ise Kur'an'a uygun olmayacak şekilde davranmaları, bazı kötülüklerden prensip olarak kaçınıp, bazılarını hiç düşünmeden yapmalarıyla da istenen ortamın oluşması mümkün değildir. Kur'an ahlakı, insanlara olaylara çözüm getirebilen, her konuda akılcı hareket etmeyi sağlayan bir yapı kazandırır. Bu nedenle dini yaşayan bir insan, konu her ne olursa olsun, ne derece tıkanmış görünürse görünsün, çözümsüzlük yaşamaz. Dolayısıyla dinin yaşandığı bir toplumda hiçbir zaman aşılması imkansız olan bir engel, çözümü mümkün olmayan bir duruma da rastlanmaz. Dini yaşamayan insanların yaşamlarının her safhası sorunlarla, dertlerle doludur. Sorunlar çözüm aranmaktan ziyade katlanmaya alışılmış ve günlük hayatın doğal bir parçası olarak benimsenmiştir. Çözümsüzlük dinden uzak insanların her hallerine yansır. Sürekli umutsuz, şikayetçi bir yapıları vardır. Ama sorunlara çözüm bulmak akıllarına gelmez. Gelse de çok kısıtlı düşündükleri için genelde akılcı bir çözüm üretemezler. Müminlerse her şeyin hesabını Allah'a vereceklerini bildikleri için her durumda en akılcı, en vicdanlı ve en düşünceli tavrı gösterir, en isabetli kararları alır, en doğru çözümü bulurlar. Kur'an'ın kendilerine kazandırdığı üstün ahlak, yüksek sorumluluk duygusu ve ince düşünme kabiliyeti doğrultusunda hareket ettikleri için sorunları çok çabuk sonuca bağlar, hiçbir noktada takılmazlar. İşleri aralarında istişare ederek, birbirlerinin akıllarından istifade ederek çözerler. Her konuda Allah'ın en çok hoşnut olacağı en hayırlı tercihi yaparlar. Kendi nefislerinin hoşuna gitmese, şahsi menfaatlerine ters düşse dahi, haktan, adaletten, en doğrusunu yapmaktan taviz vermezler. Her şey, Kur'an'ın gösterdiği çözümler yönünde değerlendirilirse ve en olumsuz görünen olayda bile Allah'tan gelen bir hayır olduğu unutulmazsa, insanları ümitsizliğe sevk eden bir ortam oluşmaz. Din yaşandığında insanların tüm karamsarlıkları, yılgınlıkları sona erer. Küçük büyük her konuya, başlarına gelen her olaya güzel gözle bakar, bunlardan kendilerine faydalar ve öğütler çıkarırlar. Bu sayede hem kişilerin şahsi yaşamlarına hem de toplum hayatına huzur gelir. Dinsizliğin, insanların ruhsal ve fiziksel yapıları üzerinde de çok derin tahribatları vardır. Dini yaşamayan insanların Allah'a güvenip dayanmamaları, hayatlarının sürekli üzüntü, sıkıntı ve stresle geçmesine sebep olur. Bu yüzden psikolojik kökenli pek çok hastalığa yakalanırlar. Vücutları çok hızlı yıpranır, kısa sürede yaşlanıp çökerler. Yaşadıkları ruhsal sıkıntının etkisi bedenlerinin her noktasında kendini gösterir. En sağlıklı, gösterişli, genç ve güzel bir insan bile bu etkiler sebebiyle kısa bir müddet sonra tanınmayacak hale gelebilir. Müminlerse psikolojik yönden sağlıklı oldukları, hiçbir zaman strese, üzüntüye, ümitsizliğe kapılmadıkları için bedenen de sağlıklı ve dinç kalırlar. Allah'a tevekkül etmelerinin, güvenip dayanmalarının, her şeye hayır gözüyle bakmalarının, Allah'ın kendilerine olan güzel vaat ve müjdelerinin sürekli sevincini içlerinde taşımanın olumlu etkisi tüm fiziksel özelliklerine de yansır. Tabii ki bu durum, dini tam anlamıyla kavrayan ve vicdanını tam kullanarak Kur'an'ı hakkıyla yaşayan kimseler için geçerlidir. Elbette ki onlar da hastalıklara yakalanır ve doğal olarak yaşlanırlar. Ancak dini yaşamayan insanlarda olduğu gibi psikolojik kaynaklı bir çöküntü şeklinde değildir bu. Hastalık, yaşlanma ve ölüm kuşkusuz bütün insanlar için geçerlidir. Fakat tüm bunların hızlı, yoğun ve yıkıcı olması, dinden uzak yaşam ve düşünce tarzının kazandırdığı olumsuz psikolojiyle doğrudan alakalıdır. Bütün yaşamını Allah'a dayanarak, güvenerek, her olayda bir hayır arayarak, huzurlu ve mutlu geçiren bir insan, üzüntü ve sıkıntılardan uzak olacağı için bedeninin göreceği zararlar da doğal olarak daha az olacaktır. Dini yaşamayan bir toplum, manevi açıdan dinin sunduğu rahatı ve huzuru bir türlü elde edemez. Böyle bir toplumun fertleri hem psikolojik hem de fiziksel olarak pek çok zorluklarla karşılaşacaklardır. Buna örnek olarak çağın hastalıkları olarak isimlendirilen stres ve depresyonu verebiliriz. Bu iki hastalık kişiye yalnızca psikolojik olarak zarar vermekle kalmaz. Fiziksel olarak çeşitli şekillerde rahatsızlıklar yaratır. Stres ve depresyona bağlı olarak meydana gelen rahatsızlıkların en belli başlı olanları, bazı akıl hastalıkları, uyuşturucu madde bağımlılıkları, uykusuzluk, deri, mide ve tansiyon hastalıkları, nezle, migren, kemiklerle ilgili bir takım hastalıklar, böbrek dengesizliği, solunum bozuklukları, alerjiler, kalp krizi, beyinde büyüme meydana gelmesi gibi sorunlardır. Tabii ki tüm bu hastalıkların oluşma sebebi her zaman stres veya depresyon olmayabilir. Fakat bilimsel olarak da ispatlandığı gibi bunların çıkış noktası çoğu kez psikolojik kaynaklıdır. Dinin hakim olduğu bir hayatta ise stres ve depresyon sonucunda ortaya çıkan rahatsızlıklar görünmeyecektir. Çünkü dini yaşamak beraberinde tevekkülü, kader inancını getirdiği için kişi rahat olur, her şeyinde yalnızca Allah'ı vekil tutar, olaylar karşısında yapması gereken en hayırlı şeyi, Allah'ın en çok beğendiği ve razı olduğu davranışı sergiler. Bunun sonucunda kişi artık ne olursa olsun elinden gelenin en güzelini yapmış olmanın vicdani rahatlığı içindedir. En olumsuz sonuçla bile karşılaşsa, bunun Allah'tan gelen bir deneme olduğunu bilir. Hiçbir ümitsizliğe, üzüntüye ve strese kapılmaz. Çünkü söz konusu kişinin gerçek hedefi ahirettir ve önemli olan da sonsuz ahiret mükafatını kazanmak için gerektiği gibi hareket etmiş olmasıdır. Allah'a olan güçlü inancından dolayı hiçbir olaydan, hiçbir olumsuzluktan etkilenip güçsüzleşmez, daima rahat ve huzurludur. Dolayısıyla bu ruhsal ve psikolojik sağlığı, bedensel sağlığına da olumlu bir etki olarak yansır. Toplumların sağlam bir sosyal yapıya sahip olabilmesi, sağlam bir aile yapısıyla mümkündür. Aile dejenere edildiği zaman, toplumun dejenerasyonu da kaçınılmazdır. O nedenledir ki, komünizm, sosyalizm gibi dinsizliği ilke edinmiş ideolojiler öncelikle aileyi hedef alır. Nikah, annenin değerliliği, mahremiyet, sadakat, namus, iffet gibi değerleri ortadan kaldırmayı amaçlar. Dinsiz toplumlara yön veren felsefeciler ve önderler bu yüzden bu gibi değerleri önemsiz ve kıymetsiz gösterecek telkinlerde bulunurlar. Bu telkinler neticesinde eskiden nikahsız beraberlikler toplum tarafından reddedilirken günümüzde gayet doğal karşılanır olmuştur. Aile denilince yalnızca eşler arasındaki ilişkiyi düşünmekte hata olur. Çocukların ana babalarına ve diğer aile büyüklerine karşı tavırları da dinin yaşandığı bir ortamda çok saygılı ve hürmetkar olur. Sevgide saygıda kusur olmaz. Evlerde bağırma, çağırma, saygısız üslup ve konuşmalar olmaz. Ortama sürekli bir huzur ve sevinç hakim olur. Aile faciaları sona erer. Aile ortamları insanların koşa koşa gitmek istediği yerler haline gelir. Çocuklar ana babalarını veli nimetleri olarak görür ve severler. Aileler çocuklarını Allah'ın bir emaneti olarak görür ve korurlar. Aile deyince akla sıcaklık, sevgi, güven, dayanışma gelir. Bu mükemmel ortama ancak ve ancak dinin tam eksiksiz ve samimi olarak yaşanmasıyla Allah korkusu ve sevgisine sahip olmakla ulaşılabilir. Dinin yaşanmadığı toplumların en belirgin özelliği, topluma ahlaki dejenerasyonun hakim olması ve bunun her geçen gün sınır tanımaz bir şekilde artmasıdır. Bu toplumlarda Kur'an hükümleri, Allah rızası veya Allah korkusu gibi değerler yaşanmadığından, ahlaki dejenerasyonu engelleyecek hiçbir sınırlama yoktur. Elbette ki toplumlardaki gelenek görenekler, insanlar veya yöneticiler tarafından geliştirilen toplumsal kurallar gibi etmenlerin önleyici etkileri vardır. Ancak bu kuralların insanlar tarafından üretilmiş olması ve temellerinde Allah korkusunun olmaması, insanların vicdansız, merhametsiz ve insaniyetsiz davranmalarını tam olarak engelleyememektedir. İlahi kanunlar ölçü alınmadığında ahlaki ölçüler herkese göre değişecektir. Birine göre çok büyük ahlaksızlık olan bir konu, diğerine göre normal bir durum gibi görünebilir. Bu nedenle dinin yaşanmadığı toplumlarda ahlaki değerler kişiden kişiye, yaştan yaşa, bölgeden bölgeye, şehirden, ülkeden ve toplumdan topluma da değişmektedir. Tek bir değer yargısı olmadığı için de toplumda sık sık ahlaki ölçülerde tartışmalar, çatışmalar yaşanır. Her yeni nesil bir öncekine göre ahlaki değerler açısından daha dejeneredir. Ancak burada önemli olan nokta ahlaki dejenerasyonda sürekli hızı artan bir ilerleme olmasıdır. Toplumlar eksik olan Allah inançları nedeniyle her yıl daha da yıpranmakta, bir yıl önce topluma çok uç gelen bir hareket ya da kavram, bir yıl sonra toplumun tüm fertleri tarafından makul karşılanmaya başlanmaktadır. Fakat bu, elbette o toplumdan çok şey götürmekte, dinsizliğin getirdiği kötü ahlak her geçen gün daha da şiddetlenmektedir. İlginç olansa ahlaksızlığın modernizme eş gösterilerek topluma bu yönde telkin verilmeye çalışılmasıdır. Modern toplumun 21. yüzyıl insanı özgür, rahat ve sınırsız olmalıdır şeklinde bir anlayış dinsiz ideologlar tarafından toplumlara yerleştirilmektedir. Ahlaksızlığın yaşı her gün daha da küçülürken yapılan ahlaksızlık çeşitleri de çoğalmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da çocuk katillerinin sayısında her yıl önemli bir artış söz konusudur. Uzak Doğu ülkelerinde de çocuklar küçük yaşlardan itibaren kendilerini fuhuş pazarının ortasında bulmaktadır. Buna karşın din ahlakı yaşandığında ahlaki dejenerasyon olması mümkün değildir. Her şeyden önce kişiler fert fert Allah'tan çok korktukları için zaten ahlaksızlığa yanaşmazlar. Bunun içinse Kur'an'ın hükümlerine uymaları yeterlidir. Örneğin Allah'ın istediği ahlaki ölçüler Nahl suresinde çok açık olarak şöyle bildirilmektedir. Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı yakınlara vermeyi emreder. Çirkin utanmazlıklardan, kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Nahl Suresi 90. Kur'an ayetlerindeki benzer hükümleri bilen müminlerin bunların dışına çıkması mümkün değildir. Bu nedenle inanmış insanlardan oluşan bir toplumda ahlaksızlıkların olması ve yaşanması imkansızdır. Bunun dışında istisna olarak kişilerden kaynaklanan bir hata olursa buna da o toplumdaki diğer müminler göz yummayacakları için ahlaksızlık yaşanamayacaktır. müminlerin en önemli özelliklerinden biri de ayetlerde sıkça belirtildiği gibi birbirlerine iyiliği emredip kötülükten men etmeleridir. Kur'an ahlakının bir gereği olan bu özellik sayesinde de ahlaksızlıklar teşvik görmeyecek ve dolayısıyla yaygınlaşmayacaktır. Bu durumda dinin yaşandığı bir toplum ahlaki yönden son derece seçkin olur. Çünkü müminler ayetlerde buyurulduğu gibi güzel ahlak konusunda birbirleriyle yarışır ve birbirlerini teşvik ederler. Kendilerine güzel bir öğüt ve tavsiyede bulunulduğunda da hemen uygularlar. Kur'an'da Allah dini yaşayan insanlardan meydana gelen bir toplumun bu özelliklerinden şöyle bahseder. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve Allah'a iman edersiniz. Âl-i İmran Suresi 110. Böyle bir toplumun dini yaşamayan toplumlara göre ahlaki yönden ne derece üstün ve seçkin olduğu açıktır. Dinsiz toplumlarda yaşanan kabuslardan bir tanesi de uyuşturucu sorunudur. Hemen her gün dinlenen haberlerde veya okunan gazetelerde uyuşturucuyla ilgili bir haber olması günümüzde artık olağan karşılanan olaylardan biridir. Oysa biraz düşünüldüğünde yeryüzündeki canlılar arasında en şuurlu olan insanın birkaç miligramlık bir maddeye onsuz yapamayacak kadar bağımlı hale gelmesinin çok anormal bir durum olduğu hemen anlaşılır. Üstelik bu insanların sayısının azımsanmayacak derecede olduğu da göz önüne alındığında durum iyice şaşırtıcı hale gelmektedir. Bir kere denemekten hiçbir şey olmaz mantığıyla başlayıp kısa zamanda uyuşturucu müptelası haline gelen insanların tamamı bilinç altında veya üstünde bir isyan ruhu taşımaktadırlar. Genelde uyuşturucuya başlamalarının kendilerince makul nedenleri vardır. Şahsi iradesizliklerini ve zayıflıklarını görmezden gelip tüm suçu çevreye verirler. Aile ortamında yaşanan huzursuzluklar, okuldaki veya işteki başarısızlıklar, çevreyle uyumsuzluklar, maddi olanaksızlıklar, olayların istedikleri gibi gelişmemesi veya herhangi bir sebepten dolayı canlarının sıkılması, bu kişilerin isyana yönelmeleri için yeterli olmaktadır. Artık bundan sonra karşılarına çıkan her şeyi kötü, olumsuz olarak değerlendirmeye başlarlar. Gittikçe bunalımlı ve karanlık bir ruh haline girerler. Hayatta kendilerini her şeye karşı çok güçsüz hisseder, gerçekten de Allah'ı dost olarak tanımadıkları için hiçbir dayanakları olmaz. Tek çözümün her şeyi unutmak, şuuru tamamen kapatıp kendinden geçmek olduğunu düşündükleri için her geçen gün uyuşturucunun dozunu biraz daha artırır, kendi elleriyle ölüme hızla yaklaşırlar. Bütün bunlarla birlikte ölümden sonra asıl hayatın başlayacağına inanmadıkları ve yok olacaklarını düşündükleri için kendilerince dolu dolu yaşayıp eğlenmek istedikleri dünya hayatının bu derece kabusa dönmesi her geçen gün hem bedenen hem de ruhen çökmeleri onları daha da çıkmaza sokar. Oysa Allah İnsanlara akıl, irade, vicdan vermiş ve kendi rızasına uygun olarak hareket edildiğinde hem dünyada hem ahirette güzellikler vaat etmiştir. Ancak bunun tersini yaşamayı tercih edenlere de dünyada da ahirette de sıkıntı isabet etmektedir. Allah'a yakınlaşmak için yol arayan herkes hem Allah'ı hoşnut ederek sonsuz cennet yurduna girmeyi umabilir hem de dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürer. Yerlerin, göklerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin Rabbi olan Allah'la samimi bir bağlantı içinde olmak elbette ki o kişi için olabilecek en büyük destektir. İşte bu yüzden müminler dünyanın en güçlü ve dayanıklı kişileridirler. Aynı zamanda iradeli ve şuurları son derece açık insanlardır. Bu tip bir zayıflığa düşmeyecekleri gibi kendilerine de asla böyle bir acizliği yakıştırmazlar. Onları böylesine güçlü ve iradeli kılan şey ise Allah'a olan imanları ve O'nun gönderdiği hak dine olan bağlılıklarıdır. Allah'ın seçip beğendiği dini yaşam, tüm toplumlara rahatlık ve ferahlık getirecektir. Dinin varlığı, Allah sevgisini beraberinde getireceği için, bu tüm insanlarda çok olumlu ve güzel bir etki yapar. Herkes, Allah'ın rızasını kazanmak için güzel ahlak gösterir, birbirini Allah rızası için sever, sayar. Toplumun geneline şefkat, merhamet, hoşgörü hakim olur. İnsanlar Allah'ın emri doğrultusunda hayırlarda yarışırlar. Diğer yandan Allah korkusu sayesinde herkes ahlaksızlıklardan ve kötülüklerden kaçınır. Asırlardır engellenemeyen, önü alınamayan her türlü olumsuzluk bir anda biter. Dinin sıcaklığı ve ruhu her yere hakim olur. Elbette burada kastedilen Kur'an'da bildirilen gerçek dindir ve bu dinin samimi olarak yaşanmasıdır. Bir toplumun varlığında ailenin rolü çok büyüktür. Dinin tam anlamıyla yaşandığı bir ortamda aile ilişkileri çok güzelleşir, hakiki sevgi, saygı yaşanır. Aile olmazsa devletin de milletin de anlamı kalmaz. Bunlar birbirleriyle çok bağlantılı kavramlardır. Aile yıkılınca millet kavramı da yok olur, devlet de zarar görür. Nitekim dinin yaşanmadığı toplumlarda insanların isyancı kişiliklere büründükleri, anarşist eylemlerde bulundukları, devlete karşı cephe aldıkları bilinen bir gerçektir. Özellikle de milli ve manevi değerlerin korunması gerektiği durumlarda Allah korkusu olmayan insanların umursuz davranacakları kesindir. Milli ve manevi çıkarlarla kendi çıkarları arasında bir kıyas yapmaları gerektiğinde, dinden uzak insanların kolaylıkla nefislerini tercih edecekleri açıktır. Bu kötü ahlak, gerektiğinde vatana ve millete hizmet etmekten, onun uğrunda mücadele etmekten kaçınmaya, hatta bölücü faaliyetlerde bulunmaya kadar geniş bir yelpazede düşünülebilir. Oysa dini yaşayan insanlar için devlet ve millet kavramları çok büyük değere sahiptir. Gerektiğinde devleti için kişi canını tehlikeye atar, devletinin milletinin çıkarlarını şahsi menfaatlerinden üstün görür. Milli ve manevi değerlerini canla başla korur. Din ahlakının yaşandığı bir ortamda öğrenciler de devlete, millete karşı saygı ve sevgi dolu olurlar. Diğer bu mukaddes kurumlara karşı mücadele vermek, tam tersine destek olup yardım ederler. Günümüzde olduğu gibi askere, polise saldırmazlar, tam tersine devleti koruyan, savunan bu görevlilere karşı son derece hürmetkar ve yardımcı olurlar. Toplum genelinde devlete, orduya ve polise karşı tam bir güvenle sahip çıkmak gelişir. Öğrenci olayları, kardeş kavgaları, sağ-sol çatışmaları gibi problemler ortadan kalkar. Çünkü kimsenin anlaşamadığı, çekiştiği, savaştığı bir husus kalmaz. Herkes Allah'ın kitabına iman eder, onda bildirilen güzel ahlak anlayışını benimser, sonuçta da hiç kimse birbiriyle ters düşmez. Sorunların çözümünde herkes kendini karşısındakinin yerine koyar, merhamet eder, hoşgörüyle yaklaşır. Böylece her problem kısa sürede güzellikle hallolur. Devlet böyle bir ortamda çok rahat yönetilir. Ülke çok daha güvenli ve müreffeh bir hale gelir. İdareciler de insanlara karşı çok adil, merhametli olurlar, her türlü adaletsizlik ortadan kalkar. Dolayısıyla kendileri de çok saygı görür. Böyle devletlerde çok güçlü ve sarsılmaz bir temele sahip olurlar. din ahlakı yaşanmadığında ise baba oğula, oğul babaya düşman olur, kardeş kardeşe düşer, işçi patrona, işveren işçiye düşman olur. Anarşi yüzünden fabrikalar, işyerleri çalışmaz, hasar görür. Sosyal anarşi olur, fakir kesimler zenginlere saldırır, zenginler fakirleri ellerinden geldiğince sömürmeye çalışır. Çeşitli meslek grupları diğerlerine saldırır. Toplum kargaşalardan, anlaşmazlıklardan, anarşiden geçinmez. Tüm bunların nedeni insanların Allah korkularının olmamasıdır. Allah korkusu olmayan insanlar rahatça haksızlık, adaletsizlik yapabilmekte, cinayet işleyebilmekte, benzeri görünmemiş zulüm ve gaddarlıkları yapmaktan çekinmemektedirler. Üstelik vicdan azabı dahi duymadan yaptıkları vahşetten pişman olmadıklarını söyleyebilmektedirler. Oysa karşılığında ahirette sonsuz cehennem azabı olduğuna inanan bir kişi bu fiilleri asla işleyemez. Din ahlakı yaşandığında bu saydığımız olumsuzlukların hiçbiri kalmaz. Her şey sükunetle, güzellikle, adaletle çözülür. Adli olaylar olmaz, karakollar, adliyeler neredeyse hiç iş yapmaz hale gelirler. İnsanların rahat ve huzurlu olmasıyla birlikte topluma her alanda bereket gelir. Bilimsel faaliyetler artar, yeni buluşlar yapılır, teknoloji, kültür ve refah seviyesi çok yükselir. Çünkü insanların aklının üstündeki baskı gidince rahatlama olur, özgür ve rahat düşünme kabiliyetleri gelişir. Güzel ahlakın yaşanmasıyla birlikte insanların mallarına, paralarına, yaptıkları işlere, ticarete, tarıma, endüstriye bereket gelir. Kalkınma hemen her alanda görülür. Sanatsal faaliyetlerde de büyük atılımlar yapılır. Günlük sıkıntı, sorun ve endişelerden hayal güçleri, düşünce sınırları kavruklaşmış insanlar dinin yaşanmasıyla birlikte bu sıkıntılardan kurtulurlar. Dolayısıyla sanat kabiliyetleri gelişir, hayal güçleri zenginleşir. İman eden kimseler Allah'ın kendilerine sonsuza kadar kalmaları için ihtişamla, sanatla, binbir çeşit nimetlerle dolu cenneti vaat ettiğinin bilincindedirler. Böyle insanlar elbette ki sanattan ve estetikten en üst düzeyde zevk alabilecek bir ruha sahip olurlar. Ruhlarında bunun zevkini derinlemesine yaşar ve daha fazla zevk almak için de çaba gösterirler. Bu nedenle dinin gerçek anlamda yaşandığı ve Kur'an'a tam manasıyla uyulduğu bir ortamda her türlü sanatsal akım hızla gelişir. Ancak dini yaşamayan insanların ruhlarını zenginleştirip güzelleştirme gibi bir gayeleri yoktur. Çünkü çevrelerindeki insanları kökeni maymunlara dayalı ve sonunda yok olup gidecek varlıklar olarak değerlendirirler. Onların tek amaçları nefsani isteklerini tatmin edebilmektir. Bunların peşinden gitmekse insanın ruhunu geliştirmez, tam tersine köreltir. Bu tür insanların sanata hiçbir katkıları olamayacağı gibi güzel sanattan zevk almaları, sanatı takdir etmeleri de mümkün değildir. Sanattan zevk almayan, estetik anlayışları bulunmayan insanlardan oluşan bir toplumda sanatçılar da şevk ve azimlerini yitirirler. Ayrıca para ve çıkar karşılığında yaptıkları için de gerçek anlamda bir sanat eseri ortaya koyamazlar. Sonuçta din hiçbir katıp karıştırma olmadan samimi olarak Kur'an'da tarif edildiği şekilde yaşandığında dünya bir nevi cennet ortamına dönüşür. İnsanların asırlardır özlemini duydukları, ulaşmak için gayret ettikleri fakat çok uzak gördükleri toplumsal saadet bir anda gerçekleşir. Adaletsizlik, itilaf, eşitsizlik, çekişme, kavga, haksızlık, ısraf, kuruntu, taassup, zulüm, şiddet, ekonomik ilişkiler, karı-koca ilişkileri, ticari ilişkiler, insanlar arası sosyal ilişkiler, akrabalar arası ilişkiler ve bunlar gibi sayısız sosyal sorun ve konu hakkında Kur'an ahlakının yaşanması, insanların yaşamlarını kolaylaştıracak, rahata kavuşturacak çözümleri de beraberinde getirir. İnsanlar, hak dinin rehberliği olmadan ne şahsi ne de toplumsal sorunlarına hiçbir zaman köklü ve tatmin edici çözümler bulamazlar. Nitekim dinden uzak yaşayan toplumların tarih boyunca nesilden nesile aktardıkları sorunlar bu gerçeğin açık bir kanıtıdır. İnsanoğlu dinden yüz çevirdiği takdirde bunun karşılığını kendinin ve içinde yaşadığı toplumun asla başa çıkamayacağı sıkıntı ve sorunlarla ödemek zorunda kalacaktır. Bu, dinsizliğin dünyadaki karşılığıdır. Ahiretteki karşılığı ise çok daha acı ve sürekli olacaktır. İnsanı en iyi bilen, onu yaratan Rabbidir. Allah, insana her devirde hak din sayesinde ihtiyacı olan her türlü bilgiyi ve açıklamayı da göndermiştir. Hak dini uyguladığı takdirde insanın en güzel yaşam biçimini elde edeceğini de Allah bir ayette şöyle bildirmiştir. Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Nahl Suresi 97. Buna rağmen insan, küçük hesaplar, dünyevi çıkarlar, nefsani zaaflar nedeniyle hak dinden yüz çevirdiği takdirde en büyük zararı yine kendi görecektir. Çünkü insanın Kur'an'dan yüz çevirmesi demek, onun kendi için gereken en hayati bilgilerden yoksun kalması demektir. Çözümse açıktır. Her şeyin yaratıcısı olan Allah'a yönelmek, onun bizler için seçip beğendiği dinini yaşayarak gerçek mutluluğa ulaşmak tek çözümdür. Bu program Harun Yahya'nın Dinsizliğin Kabusu adlı eserinden faydalanılarak hazırlanmıştır.